Ayrım 40.
Kendi için ruh ya da nesnel ruh kendinde hukuktur, kendi için gelenektir, kendinde ve kendi için ahlaktır. Kendinde ve kendi için ruh ya da mutlak ruh kendinde sanattır, kendi için dindir, kendinde ve kendi için felsefedir. Doğru bilgi ve yanlış bilgi. Hegel'de ussallık tüm gerçekliği karşıladığına göre, ussal düşünce gerçekliğe ulaşmanın tek yoludur, felsefi düşünce de doğrulara ulaşma yolunda tek bilgi alanıdır. Doğruyu bir sonuca yükselten düşünmedir, doğruyla oluşum arasındaki karşıtlığı kaldıran da odur. Ussal düşünceyi doğruya varmada tek yol sayan filozof, bu çerçevede duygusallığı kesinlikle mahkum eder. İnsanlık dışı olan, yalnızca hayvani olan şey, duygulara kapanmak ve ancak duygu yoluyla iletişim kurabilmektir. Düşünmek tüm aşamaları, oluşumun tüm noktalarını sabırla incelemek demektir. Sabırsızlık olanaksıza yönelir. Bir yandan yolun uzunluğunu göze almak gerekir çünkü her an ayrı ayrı gereklidir. Öte yandan her anda durmak, her anda kalmak gerekir çünkü onlardan her biri bir görünümdür. Bireysel bir bütünselliktir. Böylece her an yalnızca belirlenebilirliği bir bütünsellik olarak alındığında ya da bir somut şey olarak ya da belirlemenin özelliğinde bir bütün olarak ele alındığında mutlak bir biçimde ele alınmış olur. Demek ki doğrulara ulaşma işi son derece zahmetli bir iştir. Doğru, harcanmaya ya da saklanmaya hazır, basılı bir para değildir. Doğru bize her an ya da her istediğimizde görünecek bir şey olamaz. Şuna inanabiliriz. Doğrunun doğası zamanı geldiğinde ortaya çıkmaktır. Doğru ancak zamanı geldiğinde kendini gösterir. Buna göre kendini erkenden ortaya koymaz ve onu benimsemek için henüz olgunlaşmamış bir toplumla karşılaşmaz. Doğruyu böylece belirleyen Hegel, yanlışı da başkası olarak niteler, tözün bilginin içeriği olarak doğru olan tözün yoksanması olarak anlar. Şöyle der, ne olursa olsun yanlış doğrunun bir anıdır ya da bir parçasıdır diyemeyiz. Her yanlışta doğru bir şeyler vardır deyiminde her iki terim birbirine karışmaksızın birbirleriyle yalnızca dışsal olarak bir araya gelmiş olan yağla su gibi alınmalıdır. Buna göre bir şeyi yanlış bilmek olasıdır. Bir şeyi yanlış bilmek demek bilginin kendi tözüyle bir eşitsizlik durumunda bulunması demektir. Hegel'e göre iki tür yanılgılı düşünce vardır. Sunumsal düşünce kavrayamadığı olası içeriğe yönelir. Biçimsel düşünce ya da biraz alaylı bir deyişle ince düşünce içeriğin üzerinde yanılgılara düşer. Buna göre bir takım parlak sözlere bürünür, bilgiçliğe kayar. Her iki durumda da içerik gerçek olarak düşünülmüş değildir. Bu tür yanılgılı düşüncelerin özelliği benim kendini unutmamasıdır. Hegel ince düşünceyi, İçerikten bağımsız özgürlük ya da içerikte başıboş dolaşan boşluk diye belirler. Gerçek düşüncede ya da yanılgısız düşüncede ortaya konulan önermenin yüklemi tözü açıklar, böylece özne evrensele kavuşur. Tanrı varlıktır dediğimde yüklem varlıktır, özne tözsel bir anlamı olan bu yüklemde erir. Burada varlığı bir yüklemden çok bir öz olarak görmek gerekir. Etkin olarak gerçek olan evrenseldir dediğimde, özne olan etkin olarak gerçek yüklemde erir, yani evrenselde erir. Evrensel, etkin olarak gerçek olanın özünü açıklamaktadır. Oluşumun bilgisi felsefede ortaya konulduğundan, felsefe herhangi bir düşünsel araştırmadan daha çok bir şeydir. Bu yüzden büyük önem taşır. Doğrunun alanında iş gören felsefe, doğrunun bilgisine yönelirken, fikrin yani evrensel oluşum ilkesinin evrensel bilgisine ulaşmaya çalışır. Her oluşumun temelinde yatan ve önce doğaya sonra ruha dönüşen fikir tüm özellikleriyle felsefede dışlaşacaktır. Felsefenin oturduğu, felsefenin kurduğu ülke doğrunun ülkesidir. Biz bu felsefeyi işleyerek bu ülkeye katılırız. Doğrunun dünyasında büyüklük ve kutsallık adına ne varsa fikrin ürünüdür ve felsefenin konusu fikri doğru ve evrensel biçimde sezmektir. Doğada usun ürünü zorunluluğa bağlanmıştır. Ancak ruh ülkesi özgürlük ülkesidir. İnsan yaşamıyla ilgili olan her şey, insan için bir değer taşıyan her şey ruhsal bir doğaya sahiptir. Ruhun ülkesi de ancak doğrunun ve iyinin bilinciyle vardır. Yani fikirlerin bilgisiyle vardır. Doğru sevgisi ve ruhun gücüne inanma felsefi araştırmanın ilk koşuludur. İnsan kendi yüceliğinin duygusuna sahip olmalı ve kendini en yüce doğrulara ulaşmaya yetenekli saymalıdır. Evrenin gizli özü doğru sevgisine direnebilecek güçte değildir. Hegel'e göre felsefi bilgi aydınlık bilgidir, açık ve seçik bilgidir. Çünkü felsefi düşünce gerçekliğin yansısından başka bir şey değildir. Bu düşünce gerçekliğe herhangi bir yöneliş, herhangi bir yaklaşım değildir. Bu düşünce doğrudan doğruya gerçekliği veren düşüncedir. Hegel felsefeyi tanımlarken şöyle der. Felsefe dışlaşan şeydir, odur onun doğası, o aynı zamanda aydınlık olan şeydir. Felsefe yapmaktan amacımız doğru bir gerçekliği olanla herhangi bir görüntüden başka bir şey olmayanı birbirinden ayırmaktır. Felsefenin içeriği gerçekliğin kendisidir. Bu içeriğin doğrudan doğruya bilincini deney diye adlandırıyoruz. Dünyaya yönelik dikkatli bir gözlem, iç ve dış yaşamın geniş alanında kaygan ve anlamsız bir görüntüden başka bir şey olmayanla doğru bir gerçekliğe sahip olanı birbirinden ayırır. Felsefe bayağı bilinçten biçimiyle ve bu içeriği seçişteki tutumuyla ayrıldığı gibi gerçeklikle deneyin uyumunu da göstermek zorundadır. Felsefe Hegel'e göre bir düşünce araştırmasından başka bir şey değildir, ancak felsefi düşünce herhangi bir düşünce değil, özel bir düşüncedir. Felsefe ilkin genel bir biçimde şeylerin düşünceyle araştırılması olarak tanımlanabilir. İnsanın hayvanlardan düşünceyle ayrıldığı doğruysa, her insani olan şey düşüncenin ürünü olmakla insanidir. Felsefe düşüncenin özel bir biçimini, düşüncenin bilgiye dönüşmesini sağlayan bir biçimini, şeylerin gizlerine kadar giren bir bilgidir bu, oluştururken, felsefi düşünce bu açıdan özel bir özyapı kazanır, bu özyapı onu tüm insani yetkinliklerinden ayırır, insani düşüncenin ürünleri tek ve aynı düşüncenin ürünleri olsa da. Hegel'e göre felsefe elbette kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. O bir doğru araştırmasıdır. Bir doğru araştırması olmakla bireysel düzeyde de toplumsal düzeyde de özgürlük bilincini gerektirir. Toplumsal özgürlükten bağımsız bir bireysel özgürlük düşünülemez. İnsanın özgür olması demek en genel anlamda siyasal haklarına sahip olması demektir. Böyle bir durum söz konusu olmadığı yerde felsefe ortaya çıkmayacaktır. Felsefeyi kuracak bireyler özgür bir toplumsal düzende yetkinleşmiş bireylerdir. Hegel bu konuda şunları söyler. Felsefenin ortaya çıkması için özgürlük bilincinin olması gerekir. Ayrıca felsefeyi başlatan halkın ilke olarak özgürlüğe sahip olması gerekir. Uygulamada bu, gerçek özgürlüğün, siyasal özgürlüğün gelişmesine bağlıdır. Felsefe yalnızca bireyin kendini, kendi için bir birey olarak, evrensel olarak, temel olarak, birey olmakla sonsuz bir değere sahip olan biri olarak duyduğu yerde başlar, öznenin kişisellik bilincine ulaştığı, buna göre değerini mutlak bir biçimde kendisi için doğrulamak istediği yerde başlar. Hegel felsefeyi bilgiçlerden, bilgiçlikten kurtarmak ister ve şöyle der. Genellikle halkı, halkın temsilcileri ya da yorumcuları gibi davrananlardan ayrı tutmak gerekir. Halk onlardan daha ilgilidir, hatta onlara karşıt bir biçimde ilgilidir. Bu halk bir felsefe yapıtı kafasına uymadığı zaman doğal bir yatkınlıkla kendini suçlamayı yeğler. Öbürleri tersine tüm yanlışı yazarda bulurlar. Halk üzerinde yapıtın etkin edimi bu ölü gömen ölülerin eyleminden daha tutarlıdır. Hegel bu arada dinle felsefeyi içerik açısından özdeşleştirir. Dinin felsefeyle ortak bir içeriği vardır, bunların yalnız biçimleri değişiktir. Demek ki dinle felsefenin yalnızca yönelimleri başka başkadır, yoksa bunlar aynı şeyi ele almaktadırlar. Dinin bir düş ürünü ya da tarihsel yaşam olarak ortaya koyduğu şeyi felsefe kavramsal olarak düşünür ve sezer der Hegel. Bu biçim değişikliği dini bir kitle sorunu yaparken felsefeyi ancak bir avuç insanın uğraş alanı olarak belirler. Din bilincin bir biçimi, bir kipidir. Doğrunun tüm insanlar için nasıl oluşturulduğunu açıklar. Felsefi bilgi tersine bilinçte doğrunun özel bir biçimidir. Bu bilgi tüm insanların işi değildir, küçük bir insan topluluğunun işidir. Felsefe özel bilgiye yönelir. Gene de Hegel'e göre genel düşünce biçimiyle felsefi düşünce biçimini birbirinden ayırmak gerekir. Genel düşünce biçimi genellikle katı bir doğru ve yanlış ayrımına yatkındır. Birbiri ardınca gelen düşünceler çeşitliliğini kavrayamadığı için her zaman bu düşünceler arasında özellikle çelişkiler aramakla yetinecektir. Oluşum çizgisi boyunca ortaya çıkan gerekli anları tanımak bu bakımdan tam tamına felsefenin işidir. Genel düşünce biçimi doğrunun ve yanlışın birbirine karşıt oluşunu ne ölçüde katı bir biçimde kavrarsa belli bir felsefe dizgisi karşısında o ölçüde ya bir uyum ya bir çelişki bekleme tutumu almak alışkanlığına uğrar. Böyle bir tutum alışta o yalnızca ya birini ya öbürünü görebilir. O felsefi dizgeler çeşitliliğini doğrunun ilerleyen gelişimi olarak kavrayamaz. Bu çeşitlilikte daha çok çelişkiyi bulur. Çiçeğin açmasıyla gonca yok olur. Buna çiçeğin goncayı gidermesi diyebiliriz. Meyvanın görünmesiyle çiçek bitkinin yanlış bir etkin varlığı gibi geçersiz kılınır. Meyve çiçeğin yerine onun doğrusu olarak yerleşir. Bu biçimler yalnızca ayrık biçimler olarak kalmazlar. Aynı zamanda onların biri öbürünü bastırır çünkü onlar karşılıklı bağdaşmaz biçimlerdir. Ama aynı zamanda onların akışkan doğası onları organik bütünlüğün anları durumuna getirir. Bu organik bütünlükte onlar ortaya çıkmakla kalmazlar. Aynı zamanda biri öbürü kadar gerekli olur. Bu eşit gereklilik bütünün tek yaşamını oluşturur. Buna karşılık bir felsefe dizgisiyle ilgili çelişkiyi bu biçimde anlama alışkanlığı yoktur. Öte yandan bu çelişkiyi kavrayan bilinç onu tek yanlı öz yapısından kurtarmayı ve kurtulmuş tutmayı beceremez. Böylece kendi kendisiyle kavga biçiminde görünen şeyde karşılıklı olarak gerekli anları tanıyamayız. Felsefe Hegel'e göre öze, özsel bilgiye yönelir. Felsefi bilgi dogmacı bilginin ya da matematiksel bilginin karşıtıdır. Dogmacı düşünceyle ilgili olarak filozof şu belirlemede bulunur. Dogmacı düşünce biçimi bilginin alanında ve felsefi araştırmada doğrunun kesin bir sonuç olan bir önerme ya da doğrudan doğruya bilinen bir önerme olduğu görüşünden başka bir şey değildir. Sezar ne zaman doğdu, bir stat kaç ayak eder gibi sorulara kesin bir yanıt verilebilir. Aynı biçimde bir dik üçgende en uzun kenarın karesi öbür kenarların kareleri toplamına eşittir önermesi tam tamına doğrudur. Ancak böyle belirlenen bu tür bir doğrunun doğası felsefi doğruların doğasından ayrıdır. Felsefi bilgi öze yönelir, oysa dogmacı bilgi ya da matematiksel bilgi özle ilgili değildir. Matematiksel bilgide düşünme şeyin dışında bir işlemdir. Bundan çıkan sonuç gerçek şeyin bozulmuş olduğudur. Elbette araç yani yapı ve belirleme doğru önermeler içerir ancak bu durumda içeriğin boş olduğu söylenilebilir. Felsefe etkin olarak gerçek olanı inceler, bu şey matematikte düşünüldüğü gibi uzamsal bir şey değildir. Matematik yalnızca büyüklüğü, özsel olmayan ayrımı göz önünde tutar. Matematikte doğru etkin gerçekliği olmayan doğrudur, bu doğru katı ve ölü önermelerde anlatımını bulur. Hegel şöyle der. Matematiğin onur duyduğu yetersiz bilgi, onun felsefe karşısında böbürlenmesini sağlayan bilgi yalnızca amacının yoksulluğu üzerine, gerecinin etkinliği üzerine oturur. Onun apaçıklığı, felsefenin küçümsemek zorunda olduğu bir apaçıklıktır. Matematiğin amacı ya da kavramı büyüklüktür. Özsel olmayan ve kavramdan yoksun bulunan bir ilişki vardır burada tam tamına. Bilginin devinimi yüzeyde gerçekleşir, şeyin kendisiyle ilgili olmadığı gibi özle de, kavramla da ilgili değildir. Buna göre onun bu kavrama devinimiyle ilgisi yoktur. Felsefenin konusu matematiğin konusuyla tam bir karşıtlık oluşturur. Felsefe tersine özsel olmayan belirlenimi göz önünde tutmaz, özsel olan belirlenimi göz önünde tutar. Soyut olan ya da etkin gerçeklikten yoksun olan şey felsefenin ögesi ya da içeriği olamaz. Onun ögesi ya da içeriği etkin olarak gerçek olandır. kendini ortaya koyandır, kendinde yaşayandır, kendi kavramında bulunan etkin varlıktır. Böylece Hegel, felsefi düşünceyi gerçek anlamda bilimsel düşünce olarak görür. Çağımızın felsefesinde iyi olan her şey, değerini bilimsellikte ortaya koyuyor. Dışa açık bir çağdaşlık felsefesi. Dizgeci tutumuyla ve yetkin ansiklopedik bilgisiyle Hegel dünyaya açık bir filozoftur. Her şeyden önce dünyada olup bitenleri ileri bir bilinçle kavramaya çalışan aydın bir kişidir. Bu yüzden felsefesi bazen yanlış olarak sanıldığının tersine ülkücülük adına yaşamdan kopmuş, bilinç olgularını araştırmakla sınırlanmış, kendine kapalı bir felsefe değildir. Ülkücülük Hegel'in temel bakışındadır. Bunun ötesine geçildiğinde tam tamına bir gerçekçilik kaygısı kendini göstermeye başlar. Onun felsefesi toplumsal ve tarihsel, siyasal ve iktisadi yaşamdan alabildiğini etkilenmiştir. Bu etkin yaşamın derin yansılarını, geniş bilgilerini taşır. Bu yüzden Hegel'de felsefe en önemli araştırma alanlarından biri olmuştur. Onun felsefeye verdiği önem, felsefeyi gelişigüzel yüceltmekten daha başka bir şeydir. Hegel felsefeye insan yaşamında büyük bir yer verir, önemli görevler yükler. Çünkü her gerçek felsefe Hegel'e göre çağdaştır, çağının geçip gitmekte olan değerleriyle doğmakta olan değerlerini yansıtmaktadır. Çünkü her gerçek felsefede girdisiyle çıktısıyla bütün bir dönemin, bütün bir çağın dışlaştığını, anlam kazandığını, anlatım ya da açıklık kazandığını görürüz. Her felsefe çağının felsefesidir, her felsefe ruhsal ilerleme zincirinin bir halkasıdır. O ancak çağının gereklerini karşılayabilir. Böylece Hegel bir felsefenin köklerini çağının toprağında görmek isterken onu olağanüstü bir biçimde çağının gereklerini aşan ve genel olarak insanı ya da evreni, onlarla ilgili bir şeyi sarsılmaz bir biçimde yakalayabilecek olağanüstü bir şey olarak düşünmez. Hegel çağının bilincinde bir filozof olarak şöyle der. Bugün şöyle bir çağda yaşıyoruz. Ruhun evrenselliği güçlü bir biçimde sağlandı. Teklik buna göre anlamsız bir şey oldu. Bu çağda evrensellik tüm genişliğine ve tüm zenginliğine ulaşıyor ve onunla yükümleniyor. Ruhun bütünsel yapıtında bireyin etkinliğine düşen katılım payı çok az. Doğa biliminin de belirlediği gibi birey kendini olabildiğince unutmalı, kendisi için olası olanı yapmaya ve olmaya çalışmalı. Ancak ondan o kadar az şey istenmeli ki o da kendinden az şey beklesin ve kendi için az şey istesin. Hegel'in bu görüşlerinde elbet 1789 devriminin büyük etkisi vardır. Devrim başladığında Hegel 20 yaşın eşiğinde ileri düşüncelerin heyecanını yaşayan bir aydın kişidir. Her şey ona yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu duyurmaktadır. 1807'de yayımlanan Ruhun Olgu Biliminde şöyle diyecektir. Çağımızın bir doğuş çağı, yeni bir döneme geçiş çağı olduğunu görmek güç değil. Ruhtan bir dönüşüm çabası içinde. O şu ana kadar geçerli olmuş olan şeyler ve fikirler dünyasıyla bağlarını kopardı. Bu şeyleri ve fikirleri geçmişin derinliklerine atmaya hazırlanıyor. Gerçekte ruh hiçbir zaman dinlenmiyor. O durmadan ilerleyen bir devinim içinde sezildi hep. Bir çocuğun doğumunda olanlar oluyor burada. Uzun süren sessiz bir beslenme döneminden sonra ilk soluma, bir gelişimden başka bir şey olmayan ilerleyişin aşamalar düzenini kırıyor, niteliksel bir sıçrama oluyor ve çocuk doğuyor. Bunun gibi oluşmakta olan ruhta yavaş yavaş ve sessizlik içinde yeni biçimini kazanıyor. Daha sonra bir önceki dünyanın yapısını kuran parçalar birer birer dağılmaya başlıyor. Ruhun sarsıntısı özel belirtilerle kendini gösteriyor. Şeylerin kurulu düzenine yayılan boşluk ve sıkıntı bulanık bir önsezidir bu. Gelmekte olan yeni dünyanın öncü belirtileridir. Bu dereceli parçalanma bütünün görünümünü değiştirmemiştir. Ancak o bir pırıltıda ve bir çırpıda kendini belli eden yeni dünyanın başa geçişiyle birdenbire kesilir. Ancak bu yeni gerçeklik yeni doğmuş bir bebekten daha gelişmiş değildir. Bunun unutulmaması çok önemlidir. Onun ilk görünür yanı dolaysızlığıdır ya da soyut kavramıdır. Yapı temeli atıldığında bitmiş değildir. Bütün kavramı da bütünün kendisi değildir. Yeni ruhun başlangıcı nice kültürel biçimin geniş çapta yıkılışının ürünüdür ve dikenli yollarda nice çabanın ve gelişimin armağanıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Hegel tüm ülkücü eğilimlerine karşın gerçekliğin tutkunudur, gerçeğe yönelir, gerçeğin yılmaz bir araştırmacısı olur. Onun çıkış noktası ülküsel de olsa vardığı yer gerçekliğin ta kendisidir. Bilgi kuramında da katı bir ülkücü tutumu içinde değildir. Ülkücülüğünü gerçekçiliğiyle dengeler ya da hatta aşar. Gerçekçi felsefenin en eski ve en temel ilkesi olan zihinde hiçbir şey yoktur ki duyulardan gelmiş olmasın ilkesini yatsımadan onun karşıtı olan duyularda hiçbir şey yoktur ki zihinden gelmiş olmasın önermesi de doğru sayar. Şöyle der. Genel olarak ve elbette yanlış olarak Aristoteles'e yakıştırılan eski bir ilke vardır. Bu ilke Aristoteles öğretisinin temelini oluşturan bir ilke gibi alınmaktadır. Nihil est intellectu quod non prius fuerit in sensu. Kurgusal felsefe bu ilkeyi kulak ardı etmemeli. Ayrıca şu karşıt ilkeyi de benimsemelidir. Nihil est in sensu quod non fuerit in intellectu. Ayrıca ona şu genel belirlemeyi de ulamalıdır. Nous, daha genel anlamda ruh dünyanın nedenidir. Öte yandan ahlak ve din duygusu bir duygu olmakla bir deney olgusudur. İçeriğin kökeni ve dayanağı düşüncededir. Usçuluğa, doğmacı metafiziğe, öznel ülkücülüğe karşı. Ne olursa olsun Hegel felsefede ülkücü tutumlardan yanadır. Felsefede ülkücülük sonunun gerçek varlık olarak tanınmamasına dayanır. Her felsefe özünde ülkücülüktür ya da en azından ilke olarak ülkücülüğe sahiptir. O zaman geriye yalnızca bu ilkenin hangi ölçülerde uygulandığını bilmek kalır. Felsefe ülkücüdür dinde. Çünkü dinde sonluğu gerçek bir varlık olarak, tek mutlak bir terim olarak, bir başka deyişle konulmamış, yaratılmamış, bitimsiz bir terim olarak almaz. Böylece Hegel, ülkücü felsefeleri ülkücü olmayanlardan ayırırken, bitimliği ya da sonluyu mutlak olarak alıp almama ölçütünü koyar. Bununla birlikte Hegel, tüm ülkücü eğilimleri kendine yakın duymaz, başka felsefelerle kendi felsefesi arasındaki ayrımı belirlerken, özellikle başka ülkücülüklerle kendi ülkücülüğü arasındaki ayrımı açık açık göstermeye çalışır. Hegel her şeyden önce felsefede usçu eğilimlere karşıdır, usçuluğun felsefeye kökten aykırı olduğuna inanır. Yalnızca usa vurmalarla iş gören böylesi bir düşüncenin felsefeyle uzak yakın bir ilişkisi olmamalıdır. Der ki, usçuluk içeriğiyle ve biçimiyle felsefeye aykırıdır. İçeriği gökseli boşaltmış, her şeyi sonlu ilişkilere indirgemiştir. Felsefeye biçimiyle aykırıdır o, çünkü onun biçimi usa vurmadır. Özgür olmayan, kavramsal olmayan usa vurmadır. Dinin doğaüstücülüğü de usçuluğa karşıttır. Ama o doğru içeriğiyle felsefeye yakındır, ancak biçimiyle ondan ayrılır, çünkü ruhsuzdur, donmuştur, dış yetkiyle doğrulanır. Hegel felsefede usçu eğilimlere karşı çıktığı gibi dogmacı metafiziğe de karşı çıkar. Bu da bir zamanlar benimsemiş olduğu Schelling felsefesiyle bağları koparması anlamına gelir. Hegel bu felsefedeki mutlak kavrayışına karşıdır her şeyden önce. Hegel'e göre Schelling'i mutlakı son derece verimsizdir. Filozof bu bakış açısını eleştirili felsefenin tutumundan daha tutarlı saysa da kıyasıya eleştirir. Şöyle der. Bu öğreti düşüncenin belirlenimini şeylerin temel belirlenimlerini oluşturan bir şey diye alır. Var olanın ancak düşünceyle tanınabildiği sanısından yola çıkarak bu öğreti eleştirili felsefenin bakış açısını aşar. Ancak soyut varoluşları içinde ele alınan bu belirlenimler gerçek bir değere sahip olan ve mutlakın niteliklerini kurabilen şeyler olarak düşünülürler. Böylece bu metafizik genel olarak mutlaka nitelikler ulamakla mutlakın bilgisine varılabileceğini benimser, ancak anlığın belirlenimlerinin içeriği ve değeri nedir, mutlakın niteliklerini belirlememizi sağlayan biçim nedir, bunları araştırmaz.